Çünkü Tanrı dünyayı öyle çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Öyle ki ona iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın ama hepsi sonsuz yaşama kavuşsun diye. İncil-i Şerif'in Matta, Markos, Luka ve Yuanna denilen ilk dört kısmı Mesih inancının nasıl başladığını kaydediyor. Bunlar birbirleriyle çelişmeden İsa Mesih'in yaşamını değişik açılardan anlatıyor. Göreceğiniz bu film ise İncil'in Luka kısmına dayanmaktadır. Ben Luka. Aramızda olup bitenleri özenle araştırmış olarak size düzenli bir biçimde anlatmayı uygun gördüm. Böylece size öğretilenlerin doğruluğunu bilesiniz diye. Sezar Augustus'un Roma İmparatoru, Büyük Herodes'in Yahudilerin kralı olduğu günlerde Tanrı meleklerinden Cebrail'i Nasıra kentinde yaşayan bir bakireyi ziyarete gönderdi. Bakirenin adıysa Meryem'di.
Kadınlar su kaynağında çamaşır yıkamaktadırlar. Meryem su testisini ve sepetini alarak eve doğru yol alır. Genç Meryem mutlu bir yüzle odaya girer. Suyu boşaltırken odanın köşesinde bir ışık belirir. Meryem büyümüş gözlerle karşısında beliren şaşırtıcı şeye doğru döner.
Korkma Meryem. Sen Tanrı'nın lütfuna erdin. Hamile kalıp bir erkek çocuk doğuracaksın. Çocuğun adı İsa olacak.
Nasıl olur? Ben bakireyim.
Kutsal ruh senin üzerine inecek. Doğuracağın çocuk yüce biri olacak. Kendisine Tanrı'nın oğlu denecek. Onun egemenliği sonsuza dek sürecek.
Böylece Meryem kuzen Elizabeth'i ziyarete gitti. Mucizevi bir şekilde Elizabeth de hamileydi.
Elizabeth!
Meryem! Sevgili Meryem!
Meryem kadına sarılır. O anda karnındaki bebek hareket eder.
Kadınların en kutsalı. Senin doğuracağın çocuk da kutsal olacak. Çünkü sesini duyduğum an karnımdaki çocuk sevinçle kıpırdadı. Sevinçle.
Kalbim Rabbimi över. Ruhum kurtarıcımız olan Tanrı ile sevinir. Bugünden sonra tüm kuşaklar beni kutsal diye adlandıracaklar.
Ey Nasıra halkı! Duyduk duymadık demeyin. Sezar Augustus'un fermanıyla bir sayım yapılacaktır. Bu nedenle Celile ve Yahudiye bölgelerinde oturanların hepsi atalarının doğduğu kent ya da kasabada derhal kayıtlarını yaptıracaklardır.
Yusuf Meryem'i eşeğin üzerinde taşır. Yolculuğun zorluğu kadının yüzünden okunmaktadır.
Meryem de kaydını yaptırmak için sözlüsü Yusuf'la birlikte Yahudiye'deki Beytlehem kasabasına gitti.
Karanlık ve kalabalık sokaklar, pürüzlü ve sık taşlı duvarlar üzerine yerleştirilmiş titrek ışıklı meşaleler tarafından aydınlatılmaktaydı.
Ama Beytlehem'de kalacak yer bulamadılar. Gecelemek için bulabildikleri tek yer basit bir ahırdı.
Meryem çok yorulmuştur. Yusuf onu eşeğin üzerinden alır, ahırdaki saman yığınının üzerine yerleştirir. Burası karanlık ve rahatsız bir yerdir.
Ülkenin o bölgesinde bazı çobanlar geceliğin sürülerini beklerlerdi. Tanrı'nın meleği onlara göründü ve birden Tanrı'nın haşmeti onları sardı.
Ürkmüş çobanlar sürünün ortasında beliren uzun figüre doğru yönelirler.
Bugün Davud'un kentinde kurtarıcınız, efendiniz Mesih doğdu.
Çobanlar samanlıkta yatan bebeği görmeye gittiler. Dünyayı kurtaracak olan Mesih'in doğduğu müjdesini herkese ilk ileten onlar oldu.
Samanlıkta Meryem ve Yusuf yeni doğan bebeklerine şefkatle bakmaktadırlar.
Bir hafta sonra sünnet zamanı geldiğinde bebeğe İsa adı verildi. Meryem ve Yusuf çocuğu alıp Tanrı'ya adamak için onu Kudüs'e götürdüler. Tapınakta iyi ve dindar bir adam vardı. Adı Simeon'du. Tanrı ona Mesih'i görmeden ölmeyeceğine dair söz verdi.
Allah'ım, vermiş olduğun sözü tuttun. Bu kulun artık huzur içinde ölebilir. Bu gözler senin sağladığın kurtuluşu sonunda gördü. Bu çocuk Tanrı tarafından seçildi.
Yusuf ve Meryem Musa peygamberin yasasına göre tüm görevlerini yerine getirdikten sonra Kudüs'ten ayrılıp Nasıra'ya geri döndüler. İmparator Tiberius'un egemenliğinin 15. yılıydı. Yahudiye valisi Pilatus, Celile'nin yöneticisi de Kral Herodes'ti. Hanna ve Kayafa da din başkanlarıydı. Tanrı'nın sözleri çölün orta yerinde Yahya peygambere ulaştı. Oradan da tüm Ürdün ülkesine yayıldı.
Günahlarınızdan dönün, vaftiz olun. Tanrı günahlarınızı bağışlayacaktır. Yaşaya peygamber kitabında şöyle der. Çölde biri sesleniyor. Rabbin yolunu hazırlayın, geçiciyi, yolları düzleştirin. Her vadi doldurulmalı, her dağ, her tepe düzleştirilmeli, dolambaçlı yollar düz edilmeli, engebeli yollar onarılmalı. Tüm insanlık Tanrı'nın sağladığı kurtuluşu görecektir.
Ne yapmamız gerekiyor?
Evet, ne yapacağız?
Bize en gerekler sizi. İki gömleği olan birini hiç olmayana verecektir. Yiyeceği olan olmayanla paylaşacak. Böylece hiç kimse yoksul kalmayacak.
Söyle bize, Mesih sen misin?
Mesih sen misin? Söyle!
Yuhanna döner ve özlem dolu gözlerle kalabalığa bakar.
Ben sizi suyla vaftiz ediyorum. Ama benden çok daha yüce biri gelecek. Ben onun çarıklarının bağını bile çözmeye layık değilim. O sizi kutsal ruh ve ateşle vaftiz edecek. Yabası elinde tüm tahılı harman edecek. Buğdayı ambarlara toplayacak.
Yuhanna konuşmaktayken kamera kalabalığın arasından sığ sulara doğru yavaşça gelen bir erkek figürünü gösterir. Yuhanna döner ve adama bakar. İki adam arasında derin bir anlam belirir. İsa dizleri üzerinde eğilir ve başını bir süre için suyun içine sokar. Sonra Yuhanna'ya gülümsemek için başını kaldırır. Birdenbire yukarı bakarlar ve bembeyaz bir güvercinin aşağı doğru süzüldüğünü görürler.
Tanrı'nın kutsal ruhu şekillenip bir güvercin biçiminde İsa'nın üzerine kondu. Gökyüzünden bir ses, sen benim sevgili oğlumsun, senden hoşnutum dedi. İsa kutsal görevine başladığı zaman 30 yaşlarındaydı. Şirya Nehri'nden kutsal ruhla dop dolu dönmüştü. Bu ruh onu çöle götürdü. Orada 40 gün süreyle şeytan onu ayartmaya çalıştı. Bu süre boyunca İsa hiçbir şey yemedi.
İsa taşlık bir tepede yürümektedir. Bir anda sendeler ve düşer gibi olur. Bir kayanın üzerine oturur. Bir somun ekmek büyüklüğünde bir taş alır ve bakar.
Sonra yılan biçimine bürünmüş olan şeytan ona göründü ve dedi ki, eğer sen Tanrı'nın oğluysan bu taşı ekmeğe çevir.
Kitap der ki insan yalnız ekmekle değil Tanrı'nın her sözüyle yaşar.
İsa taşlık patikayı izlemektedir. Arka planda İsrail'in çıplak tepeleri görülmektedir ve yalnız bir adamın böyle bir yerde 40 gün yaşamasının nedenli güç olduğu ortadadır.
Sonra şeytan onu alıp yüksekçe bir yere çıkardı. ve bir anda dünyanın tüm ülkelerini gösterdi.
Tüm bu gücü ve tüm bu serveti sana veririm. Bunların hepsi bana teslim edildi. Ben de onları dilediğime verebilirim. Bana taparsan bütün bunlar senin olacak.
Kitap der ki efendin olan Tanrı'ya tapacaksın. Yalnız ona kulluk edeceksin.
Bu sefer de şeytan onu Kudüs'e götürüp tapınağın tepesine çıkarttı.
Sen Tanrı'nın oğluysan kendini buradan aşağı at. Çünkü bir ayet der ki Tanrı meleklerine seni korumalarını buyuracak. Ayakların taşa çarpmasın diye melekler seni elleri üstünde taşıyacaklar.
Bir başka ayet de der ki efendin olan Tanrı'nı sınamayacaksın.
Kamera bir tapınağın çatısında küçük ve zayıf bir figür olarak İsa'yı göstermektedir. Sahne değişir ve İsa elinde bir baston, omuzunda bir sırt çantasıyla çölden gelirken gösterilir. İsa emin adımlarla taşlı yol boyunca yolculuğuna devam eder.
Sonra İsa büyüdüğü kent Nasıra'ya geldi.
Nasıra taş duvarlarla çevrili küçük bir kasabadır. İsa şehre vardığında birkaç kişi gölge altında dinlenmektedir. 9-10 yaşlarındaki küçük bir kız İsa'ya bakmak için durur. İsa'nın gözleri yumuşak ve sevgi dolu bir gülümsemeyle ışıldar.
Merhaba.
Merhaba.
Yahudilerin ibadet günü olan cumartesi günü İsa her zamanki gibi bir sinagoga gitti.
Sinagog çatısız, kaba yontma taş sütunlardan oluşmuş bir binadır.
Orada Yaşaya peygamberin kitabından bir bölüm okumasını istediler.
İsa oturduğu yerden kalkar. Dua şalını başına örter ve kutsal yazı tomarını eline alır. Taş satığı üzerinde açmadan önce dikkatlice öper.
Tanrı'nın ruhu benim üzerimdedir. İyi haberi yoksullara iletmek için beni seçti. Tutsaklara özgür olduklarını, körlere yeniden göreceklerini bildirmeye, ezilenleri kurtuluşa erdirmeye ve Tanrı halkını kurtaracağı zamanın geldiğini müjdelemeye beni yolladı.
Sinagogdakiler birbirlerine İsa'nın çok güzel konuştuğunu söylemeye başlarlar. İsa şalını başından çıkarır, kutsal yazı tomarını hizmetçiye geri verir ve kürsünün ortasına doğru ilerler.
Kutsal kitabın bu sözleri bugün gerçekleşti.
Kitap gerçekleşti mi?
Ama bu söylenenleri yalnız Mesih gerçekleştirebilir.
Doğru söylediğini nereden bilelim?
Kuşkusuz ey hekim sen önce kemiri iyileştir diyen atasözünü hatırlayacaksınız. Başka yerlerde yaptığın şeyleri duyduk. Aynısını burada kendi yurdunda da yap diyeceksiniz. Size şunu söyleyeyim ki hiçbir peygamber kendi ülkesine hoş karşılan.
İsa bunları söylemekle kendini Mesih, yani Tanrı'nın insanlığı kurtarmak için seçtiği kişi ilan etti. Yahudilerin birçoğu ise Mesih'i reddettiler. Onu uçurumdan aşağı atmak istediler. Ama o kalabalığı yarıp geçti. Celile diyarının Kefernahum kentine geldi. Roma işgalinin etkileri her yanda belli oluyordu. Halk kendilerini zulümden kurtaracak olan Mesih'i özlemle bekliyor.
Arka planda kalabalık bir topluluk Romalı askerlerle birlikte Celile Nehri kıyısında durmaktadır. İsa kalabalık arasından yürüyerek taşlı kıyıda yüzen kayaya doğru ilerler. İşte büyük, güçlü, siyah saçlı, hassas ve dost yüzlü bir adam balık ağlarını silkelemektedir.
Sana esenlikler dilerim.
Ben de size efendim.
Acaba kayığın beni alır mı Simon?
Tabii. bizi bırakıp gitmeyecek değil
konuş
mi?
Konuş bizimle ne olur.
Konuş bizimle gitme. Gitme. Kal burada konuş.
Bırakma bizi ne olur.
Bırakma bizi. Burada kal.
Bir gün dua etmek için iki kişi tapınağa gitmişler. İçlerinden biri dini lider, diğeri ise vergi memuruymuş. Dini lider öne çıkıp kendi başına dua etmiş. Tanrım sana şükürler olsun. Ben başkaları gibi açgözlü, ahlaksız ve namussuz değilim. Sana şükürler olsun ki şuradaki vergi memuru gibi değilim. Ben haftada iki kez oruç tutarım. Gelirimin onda birini sana adarım. Buna karşılık biraz uzakta duran vergi memuru başını göğe bile kaldırmadan göğsünü döverek demiş ki Tanrım bu günahkar kuluna merhamet et. Size şunu söyleyeyim ki Tanrı katında aklanmış olarak evine dönen dini lider değil vergi memuruydu. Çünkü kendini büyük gören alçalır. Alçak gören ise yükselir. Kayığı daha uzağa engin sulara doğru çek. Sonra da sen ve ortakların ağlarınızı atın.
Ah efendim, bütün gece var gücümüzle çalıştık ama hiçbir şey tutamadık.
İsa elini aniden Petrus'a uzatır.
Ama madem ki siz söylüyorsunuz, ağları atacağız. Yakup, Yuhanna!
Sahne değişir. İki balıkçı teknesi ağlarını toplamaktadır. Kamera ciddi ve dikkatli bir biçimde boş gibi gözükmekte olan ağlara bakan Simon Petrus'u gösterir. Birden mucizevi bir şekilde ağın içinde yüzlerce balığın zıpladığı görülür.
Yakup, Yuhanna, kayınızı buraya yaklaştırın. Bize yardım edin çabuk.
Artık yeter. Bu kadarı yeter.
Petrus balıklardan gözünü kaldırdığında kendisine dikkatle bakmakta olan İsa'yı görür. Petrus'un yüzü birden ciddi hatta endişeli bir hal alır.
Uzaklaşın benden efendim. Ben günahkar bir insanım.
Korkma Simon. Bundan böyle insanları yakalayacaksın.
Derin bir sessizlik anından sonra Simon insanın yanından ayrılır. Pek çok insanın girip çıktığı eski şehrin taş limanını gözünüzde canlandırır.
Bundan sonra İsa Matta Levi adında bir vergi memuru gördü. Matta kapıda oturmuş gümrük vergilerini topluyordu.
Yaşlı bir kadın içeri girmek istemektedir fakat giriş için yeterli parası yoktur. Levi gülümser ve kadını içeri alır. Daha sonra İsa'nın etkileyici bakışlarına döner. Çok önemli bir şeyin olacağını hisseder.
Beni izle.
İsa birkaç adım ilerler ve dönüp arkasına bakar. Tek bir kelime etmeden Levi oturduğu yerden kalkar, şaşkın ama mutlu bir gülümsemeyle İsa'yı takip eder.
İsa dua etmek için bir tepeye çıktı ve bütün geceyi orada dua etmekle geçirdi. Gün doğunca da öğrencileri arasından 12 kişiyi seçip yanına çağırdı.
İsa havarilerine ilerlerken onlar da onun derin şefkatinin farkındadırlar.
Kaya anlamına gelen Petrus lakabını taktığı Simon. Kardeşi Andrea. Yakup. Yuhanna. Filipus. Bartolomay. Matta. Thomas. Alfay oğlu Yakup. Yurtsever denilen Simon. Yakup'un kardeşi Yahuda Taday. Ve ileride İsa'ya ihanet edecek olan Yahuda İskariot.
Yahuda İskariot İsa'yı kucaklarken coşkun bir ifadeyle gülümser.
İşte İsa'nın 12 havarisi.
Henüz onun şeytansı ihanetinden bir iz yoktur. İsa kamp yapmak üzere büyük kalabalığı taşlık sığınağa yöneltir. Herkes dikkatini İsa'ya ve onun direktiflerine yöneltmiştir.
Siz yoksullara ne mutlu. Tanrı'nın egemenliği sizindir. Şimdi aç olanlara ne mutlu. Siz doyacaksınız. Şimdi ağlayanlara ne mutlu. Siz güleceksiniz. İnsanlar benden ötürü sizden nefret edip size hakaret ettiği zaman ne mutlu size. Bunlar olunca sevinin, sevinçle coşun. Cennetteki ödülünüz büyük olacaktır. Onların ataları da peygamberlere aynı şeyi yaptılar. Sizlere şunu söylüyorum. Düşmanlarınızı sevin. Onlara iyilik yapın. Size lanet edenleri kutsayın. Size zulmedenler için dua edin.
Bir kadın sepetinden bir elma alarak İsa'ya hediye verir. İsa gülümseyerek alır.
Bir yanağına vuran olursa öbür yanağını da çevir.
Ve sonra yolun kenarında oturmakta olan bir dilenci İsa'nın dikkatini çeker.
Ceketini çalan olursa ona gömleğini de ver. Senden bir şey dilenen herkese ver.
İsa elmayı dilencinin eline verir.
Sana ait olan her şeyi birisi almışsa artık onu geri isteme. Sana nasıl davranılmasını istiyorsan sen de başkalarına öyle davran. Yalnızca seni sevenleri seversen bunda övünecek ne var? Günahkarlar bile kendilerini sevenleri sever. Sana iyilik yapanlara iyilik yapmakta övünecek ne var? Bunu günahkarlar bile yapar.
Ona nasıl dokunabilir?
Bir fahişeyle nasıl konuşabilir?
İğrenç! Utanmalı yaptığından, utanmalı!
İsa açıkça yalvaran bir kadının omzuna dokununca bir grup arkalarını dönüp İsa'nın bu yaptığını tartışmaya başlarlar. Kadın utançla yüzünü kapar.
Hayır. Düşmanlarınızı sevin. Onlara iyilik yapın. Karşılığını beklemeden borç verin. Daha sonra alacağınız ödül büyük olacaktır. Yüce Tanrı'nın çocukları olacaksınız. O kötülere ve nankörlere iyi davranır. Babanız Tanrı gibi siz de merhametli olun.
Grup arkasına tekrar İsa'ya döner.
Kurtar bizi İsa!
Kimseyi yargılamayın ki siz de yargılanmayasınız. Suçlamayın ki suçlanmayasınız. Bağışlayın ki sizi de bağışlasınlar.
Efendim bize yol göster.
Bu eleştiren grup kendileri gibi düşünenlerle birlikte orayı terk etmeye başlarlar.
Hadi çocuklar artık yatın. Deliğimi duydunuz. Yatın artık hadi. Yapmadıkları yaramazlık kalmasın.
Bir fahişe aniden odaya girer.
Bu kadının burada ne işi var?
Ve Simon'un yanında oturan İsa'ya doğru yürür. Simon dehşet içindeki kadını fark etmiştir. Kadın duygusallıkla ellerini ovuştururken gözyaşları içinde beceriksizce konuşmaya çalışır. İsa sakince kadına bakar. Kadının gözyaşları İsa'nın ayaklarına damlar. Kadın eğilir ve saçlarıyla İsa'nın ayaklarını silmeye başlar. Masadakiler tiksintiyle oradan uzaklaşırlar.
Eğer bu adam gerçekten peygamber olsaydı, kendisine dokunan bu kadının kim olduğunu bilirdi. Onun ne denli günahkar bir hayat sürdüğünü bilirdi.
Ben bu kadının kim olduğunu biliyorum Simon. Bak sana bir şey söyleyeyim. İki kişinin bir tefeciye borcu varmış. Birinin borcu 500 gümüş, diğerininki ise 50 gümüş. İkisi de borçlarını ödeyememişler. Alacaklı ikisine de borcunu bağışlamış. Acaba bu iki kişiden hangisi onu daha çok sevmiş?
Sanırım daha fazla bağışlanan.
Doğru dedin. Bu kadını görüyor musun? Ben senin evine geldim. Bana ayaklarım için su bile vermedin. Oysa bu kadın ayaklarımı gözyaşlarıyla yıkadı. Saçlarıyla kuruladı. Sen beni öperek karşılamadın. Oysa o geldiğinden beri durmadan ayaklarımı öpüyor. O ayaklarıma güzel kokular sürdü. Gösterdiği bu büyük sevgi onun günahlarının affolduğunu kanıtlar. Ama az bağışlanan az sevgi gösterir.
İsa kadını ayağa kaldırır.
Günahlarım bağışlandı.
Bu dine hakarettir.
İmanın seni kurtardı.
Ben...
Roma'nın Celile'ye tayin ettiği kukla kral Herodes, kardeşinin karısıyla evlenmesini hoş karşılamayan Yahya peygamberi hapse attırmıştı. Yahya peygamberin öğrencilerinden biri ona gördüklerini anlatıyordu.
Nain kapısından bir cenaze çıkıyordu. Ölen dul kadının tek oğluydu. Kadını görünce İsa'nın kalbi acıyla doldu. Ve cenaze sedyesine dokunup dedi ki, delikanlı sana söylüyorum ayağa kalk. İşte o zaman ölü doğrulup oturdu ve böylece İsa onu annesine bağışladı.
Öyleyse git İsa'ya şunu sor. Yahya'nın gelecek dediği sen misin? Yoksa başkasını mı bekleyeceğiz?
Yahya'nın yüzü hapisteyken zor şartlara güçlükle katlandığını yansıtmaktadır. Yahya'nın öğrencisi İsa'yı aramaktadır. Ve sonunda onu İsa'nın uyuduğu yere götürecek olan Simon Petrus'u bulur.
Öğrenci İsa'yı uyurken buldu ve uyandırdı.
Efendimiz, uyanın.
Yahya peygamber bizi bir soru sormaya gönderdi. Beklediğimiz sen misin, yoksa başkasını mı bekleyeceğiz?
Gidip Yahya'ya görüp duyduklarınızı anlatın. Körler görüyor, topallar yürüyor. Ne mutlu benden şüphesi olmayanlara.
Öğrenci orayı aceleyle terk eder. İsa evden dışarı çıktığında büyük bir kalabalığın toplandığını görür.
Gel seni omzuma alayım. Şimdi görüyor musun?
İsa'yı görüyorum.
Çocuk sevgiyle gülümseyen İsa'ya dokunur.
Çiftçinin biri tohumunu ekiyormuş. Tohumları serpiştirdiği sırada bir kısmı yolun kenarına dağılmış. Ayak altında çiğnenmiş. Havada uçan kuşlar tarafından yenmiş. Bazıları da kayalıklara dağılmış. Bunlar filizlenince susuzluktan kuruyup gitmiş. Bazı tohumlar dikenlerin ortasına düşmüş. Dikenler filizlerle birlikte büyüyüp onları boğmuş. Bir kısmı da bereketli toprağa düşmüşler. Filizler büyümüş, sonra ürün vermişler. Her filiz 100 kat fazlasını vermiş.
Efendimiz, kalabalıkta konuşurken neden hep benzetmeler kullanıyorsun?
Tanrı'nın egemenliğinin sırları size verildi. Ama başkalarına bunlar benzetmelerle anlatılır. Bunlar bakan ama görmeyenler, işiten ama anlamayanlar için.
Benzetmenin anlamı şu: tohum Tanrı'nın sözüdür. Yol kenarına düşen tohumlar işitenleri simgeler. Ama şeytan gelip işittiklerini onların kalbinden siler, İman edip kurtulmasınlar diye. Kayalığa düşen tohumlar Tanrı'nın sözünü işitip memnuniyetle benimseyenleri simgeler. Ama inançları köksüz olduğu için bir süre inanırlar. Sınav zamanı geldiğinde cayarlar. Dikenler arasına düşen tohumlar işiten fakat bu hayatın sıkıntıları, zevkleri, zenginlikleri içinde boğulanları simgeler. Verdikleri meyve asla olgunlaşmaz. Bereketli toprağa düşenlerse Tanrı'nın sözünü itaatkar ve iyi yüreklerinde saklayanlardır. Ve meyve verinceye kadar sabırla beklerler. Hiç kimse lambayı yakıp sonra onu bir çanakla kapamaz. Ya da yatağın altına saklamaz. Aksine içeri girenler ışığı rahatça görsün diye onu yüksekçe bir yere koyar. Açığa çıkarılmayacak gizli bir şey yoktur. Bilinmeyecek ve aydınlığa çıkmayacak saklı bir şey yoktur. Öyleyse iyice dinleyin. Çünkü az şey olana daha çok verilecek. Ama hiçbir şey olmayanlar kendisinde var sandığını da yitirecek.
Efendimiz, annenle kardeşlerin dışarıdalar. Seni görmek istiyorlar.
Benim annem ve kardeşlerim Tanrı sözünü işitip ona itaat edenlerdir.
İsa'ya mesajı getiren Yahuda İskariyot'tur. İsa ona gülümser ve oradan ayrılır.
Bir gün İsa havarileriyle birlikte bir kayığa bindi. Hadi gölün karşı kıyısına geçelim dedi. Kayıkta giderlerken İsa uyuyakaldı.
Korkunç bir fırtına teknenin üzerinde aniden patlak verir. Büyük dalgalar tekneye çarpmaktadır. Öğrencilerse tekneyi korumak için ümitsizce çekilmektedirler. Bütün bunlar olurken İsa rahatlıkla uyumaktadır. Sonunda hemen hemen her şeylerini yitirmek üzereyken Simon Petrus onları kurtarması için İsa'ya yalvarmaya başlar. İsa kalkar ve elini fırtına üzerine kaldırmak için teknenin baş tarafına doğru yürür. Mucizevi bir şekilde fırtına aniden diner. Öğrenciler büyük bir sevinç içindedirler. İsa yüzünde çok sert bir ifadeyle onlara doğru döner.
İnancınıza ne oldu?
Öğrenciler merak dolu bakışlarla İsa'ya bakarlar. Simon Petrus kendine gelmiş görünmektedir.
Ve Gerasa bölgesine geldiler. Orada içinde kötü ruhlar bulunan bir adamla karşılaştılar.
Tekne kıyıya yaklaşırken çıplak bir adam otların arasında hızla koşmaktadır. Adam yerden bir taş alıp tehdit edercesine tutar. İsa öğrencilerine geride durmalarını işaret eder ve hızla pis ve adeta bir hayvan gibi hırlayan adama doğru ilerler. İsa karşısında durunca adam yere düşer.
İsa, Yüce Tanrı'nın oğlu. Benden ne istiyorsun? Yalvarırım, beni cezalandırma.
Adın ne senin?
Lejyon Efendimiz. Yalvarırız. Bizi cehenneme göndermeyin. Şu domuzların içine sığınalım.
Hey! Geri dönün! Geri dönün diyorum!
Geri dönün! Geri dönün! Geri gelin diyorum!
Adam şimdi tamamen sakin ve normaldir. Öğrencilerden
geri dönün,
biri
geri
onun üstüne yeter.
Adamın içinden çıkan şeytanlar domuzların içine sığındılar. Domuzlar göle atlayıp boğdular.
Bağırmakta olan domuz çobanları İsa'ya doğru koşarlar.
Büyücü seni! Bizi kendi halimize bırak! Çek git buralardan! Ne işin var burada? Git buradan, bizi mahvettin, defol!
Nereye gidersen git. Peşinden gelirim. İzin ver.
Evine dön. Ve Tanrı'nın yaptığını anlat.
Daha sonra İsa ve öğrencileri dağ yamacı boyunca yürüler. Çok güzel bir gündür ve arka planda sakin ve ışıltılı bir deniz görünmektedir. Büyük bir kalabalık onları izlemektedir.
İsa ve 12 havarisi halktan ayrılarak Betsaida kentine çekildiler. Fakat bunu öğrenen halk İsa'nın ardına düştü.
İsa dinlenmek için taşa oturduğunda Simon Petrus aceleyle tepeye gelir.
Ve akşamüstü Petrus İsa'nın yanına geldi.
Efendimiz, halkı buradan gönder. Civardaki köylere, çiftliklere gidip yiyecek ve barınak bulsunlar. Burası çok ıssız bir yer.
Onlara yiyeceği siz kendiniz bulun.
Ama yalnızca 5 ekmekle 2 balığımız var.
Mecdelli Meryem, içinde balık ve ekmek bulunan 2 sepeti işaret eder. İsa kalkar ve sepetleri göğe doğru kaldırır.
Ulu Tanrı, evrenin hakimi, topraktan ekmek çıkaran büyük Allah, sana şükrolsun.
İsa sepetleri aşağı indirir ve birdenbire sepetler ağzına kadar balık ve ekmekle dolar. Öğrenciler sevinç içindedirler ve sepetleri elden ele geçirirler.
Ne bak! Mucize bu, mucize.
Zaman geçer. Şimdi İsa bir köşede dua etmektedir. Öğrenciler hala kendi aralarında hayret içinde ekmek ve balık mucizesini tartışmaktadırlar. İsa duasını tamamlar ve onlara doğru ilerler.
Halk benim kim olduğumu sanıyor.
Bazıları senin Yahya peygamber, bazıları da İlyas olduğunu söylüyor. Diğerleri ise eski peygamberlerden biri dirilip geri döndü diyor.
Peki ya sizler? Sizce kimim ben?
Sen Tanrı'nın oğlu Mesih'sin.
Bundan hiç kimseye söz etmeyin. İnsanoğlu acılar çekecek, reddedilecek. Ölüme mahkum olup öldürülecek. Ama üçüncü gün yeniden hayata dönecek.
Ve ertesi gün olmuş, köylüler dağ yamacında toplanmıştır. İsa ve öğrencileri tepeden inerken bir adam onları çağırır.
Hocam! Hocam! Yalvarırım oğluma bak. Ne olur, ne olur ona yardım et. O benim biricik yavrum. Kötü ruhu kovmaları için havarilerine yalvardım. Ama yapamadılar.
Ah imansız ve baştan çıkmış nesil. Daha nice burada kalıp size tahammül edeceğim. Getir oğlunu buraya.
Adam 14 yaşlarındaki çocuğu İsa'nın ayağı dibine getirmeleri için iki adama işaret eder. Çocuk tam İsa'nın yanına getirilirken tekrar bilinçsizce yere düşer ve ağzından köpükler çıkartmaya başlar. Etraftakiler çok korkar. İsa hiç konuşmadan aniden sakinleşmiş olan çocuğun yanına gider ve sonra çocuk yavaşça ayağa kalkar. Yanağındaki yaralar ve kanama şaşırtıcı bir şekilde aniden yok olur.
Bak bir mucize. Çocuğun yüzü bile iyileşti.
Çocuk hayret içindeki babasına sarılır. Bu arada öğrencilerin hepsi dere kenarında dinlenmektedir. İsa ise bir köşede dua etmektedir. Öğrencilerden biri kalkar ve İsa ile konuşmaya başlar.
Yahya'nın öğrettiği gibi sen de bize dua etmesini öğret lütfen.
Şöyle dua edin. Gökteki babamız adın kutsal olsun. Egemenliğin gelsin. Gökteki gibi yerde de senin istediğin olsun. Gündelik ekmeğimizi bize her gün ver. Günahlarımızı bağışla. Çünkü biz de bize karşı suç işleyen herkesi bağışlıyoruz. Bizi zor tecrübelerden geçirme. Bizi kötülükten kurtar.
İsa uzun ve gölgeli ağaçlarla kaplı ormanın içinde yürümekte. Diğerleri de onu izlemekte.
Dileğim size verilecek. Arayın, bulacaksınız. Kapıyı çalın, size açılacak. Çünkü her dileyen alır, her arayan bulur ve kapıyı çalan herkese kapı açılır. Aranızda oğlu balık istediğinde yılan veren ya da yumurta istediğinde akrep veren bir baba var mı? Sizler nedenli kötü olsanız da çocuklarınıza iyi şeyler vermek istersiniz. Öyleyse gökteki babanızın dileyenlere kutsal ruhu vereceği daha kesindir. Size şunu söyleyeyim. Yaşamınızda ne yiyeceğiz, ne giyeceğiz diye kaygılanmayın. Çünkü yaşam yemekten daha önemlidir. Beden giymekten daha önemlidir. Kargaları düşünün. Ne eker ne biçerler, ne kilerleri ne ambarları vardır. Ama onları Tanrı doyurur. Sizler kuşlardan çok daha değerlisiniz.